Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali, İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir? Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 3'te 1403 Hicri Kameri, 21 Cemadüssani 1446 ve miladi 23 Aralık 2024 Pazartesi. Bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından siyasi analiz Sayın Doktor Abdurrahman Şadi ile Suriye gelişmeleri üzerine yapılan röportaj, İran basında seçmeler, dünya tarihi podcast'ı, Vidayet Hadisi isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Devrim Muhafızları Genel Komutanı, gücümüz İran sınırlarının ötesindedir açıklamasında bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 3 Avrupalı ülkeyle görüşmeler muhtemelen Ocak ayında olacak dedi. İran ile Irak, Kürdistan bölgesel yönetimi yetkilileri bir araya geldi. İran'ın Avrasya Ekonomi Birliği'ne gözlemci üye olarak katılması gündemde. Suriye'nin kuzeyinde Amerika ve Türkiye destekli güçler arasında şiddetli çatışmalar sürüyor. Şimdi haberler.
Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, "Gücümüz İran sınırlarının ötesindedir," dedi. Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Şehit Ruh'daki okyanus gemisinde düzenlenen bir etkinlikte konuştu. Tümgeneral Selami, Devrim Muhafızları Ordusu'nun gösterdiği fedakarlıkları takdir ederken Devrim Muhafızları'nın her zaman halka yardım ettiğine ve aynı zamanda savaş sahasında fedakarlık yaptığına tanık olduk dedi. Tümgeneral Selami, şunu cesaretle söyleyebilirim ki dünyadaki herhangi bir güç ne karada, ne denizde, ne de havada bizi yenemez ifadesini kullandı. İran'ın bölgedeki gücünü kaybetmediğini belirten Tümgeneral Selami şunları kaydetti. Filistin hala yaşıyor. Lübnanlılar ve Yemenlilerle inançlarımız aynı ve düşmanlarımız ortak. Ama her biri kendi topraklarında, kendi çıkarları doğrultusunda hareket ediyor. Diriliş cephesine manevi ve siyasi olarak mümkün olduğu kadar destekliyoruz. Onlar da bizim gibi kendi silahlarını kendileri üretiyor. Düşmanlara uyarıda bulunan Tümgeneral Selami, gücümüz İran sınırlarının ötesindedir ve tüm düşmanlar hesap yaparken buna dikkat etsin. Çünkü ilk hataları son hataları olabilir diye konuştu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında İran ile 3 Avrupalı ülke arasındaki görüşmelerin devam edeceğini belirtti. İran ile 3 Avrupa ülkesi arasında yapılacak bir sonraki görüşmenin zamanı hakkında basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, bu görüşmeler devam edecek, müzakerelerin yeni turu muhtemelen Ocak ayının ortasında yapılacak dedi. İsmail Bekai, 3 Avrupa ülkesiyle yapılacak görüşmede nükleer başta olmak üzere çeşitli konuların ele alınacağını belirtti. İran-Suriye ilişkileriyle ilgili olarak Bekai, Suriye ile uzun süredir devam eden bir ilişkimiz var. Gelecekte Suriye yöneten akımların performansına ve davranışlarına göre bir karar vereceğiz. Şu anda Suriye'deki durum net değil diye kaydetti. Bekai, bizim Suriye'ye girmemiz IŞİD'in ilerlemesini ve terörün bölge ülkelerine yayılmasını engellemek içindi. Ayrıca Suriye'deki siyasi süreçlerin ilerlemesine de yardımcı olduk. Suriye'de yaşananlardan önce bazı muhalif gruplarla bağlantımız vardı. Ancak Suriye'deki mevcut yönetimle doğrudan bir ilişkimiz yok ifadelerinde bulundu. İran ile Rusya arasında kapsamlı anlaşmanın imzalanmasına ilişkin Bekai şu ifadeleri kullandı. Bu önemli belgenin imzalanması için doğru zamanı belirlemek amacıyla taraflar düzenli ve sürekli istişarelerde bulundu. Karşılıklı bir geziyle bu çalışmanın yakın zamanda tamamlanacağını ve Ocak ayının ortasında bu belgenin imzalanacağını düşünüyorum. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin D8 grubuna üyeliği hakkında Bekai, Azerbaycan'ın üyelik talebi uzun süredir ve 2021'den bu yana gündemdeydi. Biz de komşuluk politikası çerçevesinde ve iki ülke ilişkileri çerçevesinde buna destek verdik. Azerbaycan'ı tebrik ediyoruz dedi. Bekai, İran'ın yeni Amerikan yönetimiyle nükleer müzakerelere hazırlığı hakkındaki bir soruya İran hiçbir zaman müzakere masasını terk etmedi yanıtını verdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün basın toplantısı hakkındaki değerlendirmelerini arkadaşımız aktarıyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, Amerikalı yetkililerin İran'ın iç işlerine müdahale ve İran'da kargaşaya destek konusunda son açıklamalarına ilişkin bir soruya yanıt olarak, insanların konuşmaları ve davranışları onların iç dünyalarının göstergesidir ve bu sözler bizim için yeni değil dedi. Sözcü Bekai, Amerika'nın müdahalesi, sabotajı ve bağımsız ülkeleri istikrarsızlaştırma çabalarının uzun bir geçmişi vardır. Ve bu yeni bir şey değildir ve bu Amerika'nın bağımsız ülkelere yönelik davranış biçimidir. Üst düzey bir Amerikalı yetkilinin ağzından bu tür sözlerin söylenmesi ve İran'ın iç işlerine müdahale edilmesi uluslararası ilkelerin ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ağır bir ihlalidir. Ve Amerikalılar diğer ülkelerin iç işlerine yaptıkları müdahalelerden sorumlu tutulmalıdır ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Kahire gezisinin D8 zirvesine katılmak için gerçekleştirildiğini belirten Bekai, çok taraflı süreçlere katılmak hem bu kurumun önemi nedeniyle hem de ikili istişare imkanı sağlaması açısından bizim için önemlidir. Mısır bölgede büyük bir ülke olup İslam dünyası ve Arap dünyasında söz sahibidir. Mısır'la ilişkiler olumlu bir seyir izliyor. Toplantının oturum aralarında bakan ve cumhurbaşkanı düzeyinde Gazze ve Lübnan'daki gelişmelerle ilişkin güzel görüşmeler sağlandı ifadelerinde bulundu. İran ile 3 Avrupa ülkesi arasında yapılacak bir sonraki görüşmenin zamanı hakkında Bekai, bir görüşmeler devam edecek. Müzakerelerin yeni turu muhtemelen Ocak ayının ortasında yapılacak dedi. Bekai, 3 Avrupa ülkesiyle yapılacak görüşmede nükleer başta olmak üzere çeşitli konuların ele alınacağını söyledi. İran-Suriye ilişkileriyle ilgili olarak Bekai, Suriye ile uzun süredir devam eden bir ilişkimiz var. Gelecekte Suriye yöneten akımların performansına ve davranışlarına göre bir karar vereceğiz. Şu anda Suriye'deki durum net değil diye kaydetti. Bekai, bizim Suriye'ye girmemiz IŞİD'in ilerlemesini ve terörün bölge ülkelerine yayılmasını engellemek içindi. Ayrıca Suriye'deki siyasi süreçlerin ilerlemesine de yardımcı olduk. Suriye'de yaşananlardan önce bazı muhalif gruplarla bağlantımız vardı ancak Suriye'deki mevcut yönetimle doğrudan bir ilişkimiz yok ifadelerinde bulundu. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipor.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Dış İlişkiler Departmanı Başkanı Safin Dizayi, İran ile ikili işbirliğini genişletmekten yana olduğunu belirtti. İran'ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin yeni başkonsulusu Feramaz Esed'i, dün Irak Kürt Bölgesel Yönetim Dış İlişkiler Departmanı Başkanı Safin Dizayi ile bir araya gelerek güven mektubunu sundu. Irak-Kürt Bölgesel Yönetim Dış İlişkiler Departmanı Başkanı Safin Dizayi bu görüşmede İran'ın yeni Erbil Başkanı Susru tebrik ederek yeni görevinde kendisine başarılar diledi. Safin Dizayi iki tarafın çıkarları doğrultusunda ikili ilişkileri ve ticari ilişkileri geliştirmek için aralarındaki işbirliğini ve koordinasyonu güçlendirmekten yana olduklarını vurguladı. İran'ın Erbil Başkanı Susru Feramaz Esed'i ise iki taraf arasındaki İlişki ve işbirliği düzeyinin daha da artacağı umudunu da diri getirdi. İki taraf arasındaki tarihi ilişkilerin de ele alındığı görüşmede Irak-Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başta İran İslam Cumhuriyeti olmak üzere bölge ülkeleriyle dostane ilişkilerine her zaman büyük önem verdiği vurgulandı.
Rusya Başbakan Yardımcısı İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği'ne gözlemci olarak katılmasının gündemde olduğunu belirtti. Saab Haber Ajansı'na göre Rusya Başbakan Yardımcısı Alexei Overchuk, İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği'ne gözlemci üye olarak katılmasının yakın gelecekte gerçekleşeceğini açıkladı. Overchuk, bu hafta St. Petersburg'da düzenlenecek olan Avrasya Ekonomik Birliği'nin Liderler Zirvesi'nde İran'ın gözlemci üyeliğinin gündemde olduğunu belirtti. İran'ın gözlemci üye olması durumunda 190 milyonluk bir nüfusa sahip Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinin büyük pazarına erişim sağlayacağını ifade etti. Overchuk, Vitali Savalyev ile birlikte Tahran'a gerçekleştirdiği ortak çalışma ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği'ne gözlemci üye olarak katılması İran ile bu birliğin 5 üye ülkesi arasında ticari ilişkilerin geliştirmesi için çok önemli bir adım olacaktır dedi. Rus yetkili, Avrasya Ekonomik Birliği'nde gözlemci üyelik mekanizmasının gözlemci ülkelere herhangi bir bağlayıcı yükümlülük getirmediğini, ancak çalışma çerçevelerine katılım ve faaliyetlere ilişkin bilgi edinme imkanı sağladığını belirtti. İran'ın serbest ticaret anlaşması imzalayarak ve gözlemci üye olarak Avrasya Ekonomik Birliği içinde çok önemli bir konuma sahip olacağını vurgulayan Overchuk, bu durumun İran için büyük bir ekonomik fırsat anlamına geldiğini belirtti. İran'ın Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerine yaptığı ihracat bu yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla değerde %21, ağırlıkta ise %22 oranında artış kaydetti. Ayrıca İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasında serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili yasa tasarısı dün İran İslami Şura Meclisi'nde onaylandı. Daha önce Avrasya Ekonomik Birliği'nin 5 üye ülkesinin parlamentoları da bu anlaşmayı onaylamıştı.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, yakında İran'ın Avrasya ile ticari ilişkilerinin gelişeceğine tanık olacaklarını vurguladı. İran ile Avrasya Ekonomik İşbirliği arasında serbest ticaret anlaşması dün İslami Şura Meclisi'nin açık oturumunda onaylandı. İran'ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, sosyal medya X hesabından konuyla ilgili Farsça ve Rusça olarak yaptığı paylaşımda şu ifadelerde bulundu. Bu anlaşma İslami Şura Meclisi tarafından onaylandı ve yakında Avrasya ile ticari ilişkilerin gelişeceğine tanık olacağız. İran İslam Cumhuriyeti komşuları ve komşu bölgelerle ilişkilerine geliştirme kararında ciddidir.
Suriye Demokratik Güçleri olarak bilinen Kürt silahlı grupları Türkiye'ye bağlı milislerle Halep vilayetinde şiddetli çatışmalara girdi. Çatışmalar her iki taraf için de ağır kayıplar ve zararlarla sonuçlandı. Suriye Demokratik Güçleri ve bu gruplara bağlı Münbiç Askeri Konseyi bugün Suriye'nin kuzeyinde yer alan Halep vilayetinde Türkiye'ye bağlı milislerle şiddetli çatışmalar yaşandığını duyurdu. Suriye Demokratik Güçleri bu çatışmalarda Türkiye ordusuna bağlı 35 milisin öldüğünü, onlarcasının Halep vilayetinin doğusunda yer alan Ayn el-Arab kenti güneyinde yaralandığını bildirdi. Amerikan destekli çoğunluğu Kürt olan Suriye Demokratik Güçleri'nin açıklamasına göre bu çatışmalarda Ayneli Arap'ın güneyindeki Tişrin Barajı çevresinde Türkiye'ye bağlı unsurlara ait birkaç tank ve zırhlı araç imha edildi. Rudolf Haber Ağı bir video yayınlayarak Türkiye'ye bağlı unsurların Tişrin Barajı çevresi ve çevredeki köylerden kaçtığını bildirdi. Bu gelişmelere paralel olarak Sky News Demokratik Güçleri'nin Minbiç'e doğru ilerleyişini doğruladı ve bu güçlerin şu anda Tişrin Barajı çevresinde savunmadan saldırı pozisyonuna geçtiğini duyurdu. Minbiç Askeri Konseyi bu sabah Tişrin Barajı çevresindeki Türkiye'ye bağlı gruplara karşı bir saldırı başlattığını açıkladı. Konsey tarafından yayımlanan bildiride Türkiye'ye bağlı unsurlara ait birkaç araç ve silahın imha edildiği, onlarca kişinin öldürüldüğü belirtildi. Daha önce Amerika bu bölgelerin paylaşımı konusunda Türkiye ile bir anlaşmaya varmaya çalışmıştı. Ancak bu çabalar sonuçsuz kaldı. Demokratik güçler ise şu anda Minbiç ve Halep'in tam kontrolüne geçireceklerini vurguluyorlar. Şu anda taraflar arasında şiddetli çatışmalar sürüyor.
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Suriye'de devrilen ve ailesiyle birlikte Rusya'ya sığındığı iddia edilen Beşar Esad'ın eşi Esma Esad'ın boşanmak istediği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Moskova'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, Esad'ın eşinin boşanmak ve Rusya'dan ayrılmak istediği yönündeki iddialar doğru mu sorusuna hayır bu gerçek değil yanıtını verdi. Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün başkent Moskova'da Slovakya Başbakanı Robert Fico ile bir araya geldiğini belirtti. Görüşmede Ukrayna'daki durum, ikili ilişkiler, enerji ve doğalgaz konularından ele alındığını ifade etti. Rus doğalgazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Peskov, burada dikkat gerektiren çok zor bir durum söz konusu değildir. Gazın Slovakya üzerinden Avrupa'ya sevk edilme ihtimaliyle ilgili olarak bu konu görüşülüyor ifadelerini kullandı.
Siyonist rejim Güney Lübnan'daki Kfar Kilya şehrini yoğun bir şekilde bombaladı. Siyonist rejim Güney Lübnan'daki Kfar Kilya şehrini yoğun bir şekilde bombalarken bu saldırı iki taraf arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen gerçekleşti. Lübnan kaynakları bu eylemi geniş çaplı bir saldırı olarak değerlendirdi. Ancak şu ana kadar saldırının yol açtığı can kaybı veya maddi hasar hakkında detaylı bir bilgi paylaşılmadı. Lübnan'daki ateşkes için gözlemciler ateşkesin ilanından bu yana Siyonist rejimin Lübnan topraklarına yüzlerce kez farklı gerekçelerle saldırı düzenlediğini, bu saldırıların siviller arasında ciddi kayıplara neden olduğunu ifade ediyor. Buna rağmen Amerika ve Avrupa'daki müttefikleri İsrail'in bu eylemlerine destek verirken Lübnan'ı daha fazla itidal göstermeye çağırıyor.
Amerika'nın yeni seçilen başkanı Trump'ın tehdidine Panama hükümetinden jet cevabı geldi. Sahab Haber ağına göre Panama Devlet Başkanı Jose Raul Molino, Amerika'nın seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Panama kanalının kontrolünü geri alma tehdidine yanıt olarak bu kanalın Panama'nın mücadele tarihinin bir parçası olduğunu ve bu durumun geri döndürülemez olduğunu vurguladı. Molino, Trump'ın Amerikan gemilerinden alınan yüksek geçiş ücretlerinin devam etmesi halinde kanalın kontrolünü geri alabileceğine yönelik tehdidine ilişkin Panama kanalının her bir metrekaresi ve çevresi Panama'ya aittir ve bu durum ise değişmeyecektir ifadesini kullandı. Trump kendi sosyal medya platformu Truth Social'da donanma ve ticaret gemilerimizi adil ve mantıklı olmayan bir şekilde davranılıyor. Panama'nın uyguladığı geçiş ücretleri tamamen saçmalık ve bu soygunculuk hemen durdurulmalı ifadelerini kullanmıştı. Trump ayrıca 1977 yılında dönem Amerikan Başkanı Jimmy Carter tarafından imzalanan ve kanalın 1990'da Panama'ya devredilmesini sağlayan anlaşmayı da eleştirirken bu konu sadece Panama'yı ilgilendirir, ne Çin'i ne de başka bir ülkeyi. Kalanın yanlış kişilerin de eline geçmesine asla izin vermeyeceğiz ifadesini kullanmıştı. Molino, Trump'ın tehditlerine bir video konuşması ile yanıt vermiş ve Panama'nın egemenliği ile bağımsızlığının müzakere edilemez olduğunu vurguladı. Ayrıca Panama kalanının ülkenin mücadele tarihi ve geri döndürülemez zaferlerinin bir parçası olduğunu da belirtti. Molino Kalanan 31 Aralık 1999'da Amerika'dan Panama'ya devredilmesinden bu yana 1977 yılında imzalanan anlaşma çerçevesinde Panama'nın kontrolüne dair hiçbir itiraz veya şikayetin gündeme gelmediğini de sözlerine ekledi.
Sırada bültenimizin son haberi var. Katar'da düzenlenen Asya Gençler Halter Şampiyonası'nda İranlı halterci koparmadı, altın madalya kazandı. Sahaf Haber Ajansı'na göre Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Asya Gençler ve Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 81 kilogram kategorisinde yarışan İranlı halterci Emir Muhammed Rahmeti toplamda 307 kilogramlık derecesiyle Asya ikincisi oldu. Rahmeti koparmada altın, silkmede bronz ve toplamda gümüş madalya kazandı. Rahmeti koparmada sırasıyla 132 ve 136 kilogramlık ağırlıkları başarıyla kaldırdıktan sonra 3. denemesinde 140 kilogramı da kaldırarak altın madalyaya ulaştı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz, ateşkes anlaşmasının kabulü için işgal altındaki bölgelerde protestoların yoğunlaşması etrafında. Siyonist rejimiyle Hamas arasında ateşkesin kabulü için Tel Aviv'de düzenlenen kitlesel sokak protestolarıyla işgal altındaki topraklarda iç kriz daha da büyüdü. Tel Aviv'de binlerce Siyonist direnişi ateşkes talebiyle gösteriler düzenledi. 21 Aralık Cumartesi günü protestocular Tel Aviv sokaklarında gösteriler düzenlediler ve Siyonist kabineden kapsamlı bir anlaşma ve ateşkeste tüm Siyonist esirlerin Gazze'den geri getirilmesini istediler. Siyonist rejimi muhalefet partileri tüm Siyonist esirlerin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varmak amacıyla bu rejimin yetkililerine baskı yapıp kitlesel gösterilerin düzenlenmesini ve devam etmesini talep etmişti. Siyonist hükümetin muhalefet liderlerinden Yair Lapid, Tel Aviv'de halkı protestoya çağırırken aynı zamanda Gazze'deki Siyonist esirlerin aileleri derneği de şunları duyurdu. Gazze'deki esirlerin geri gönderilmesi konusunda anlaşmalıyız. Siyonist rejim başbakanı Netanyahu karşıtı gösteriler, Siyonist Maarif gazetesinin son anketinin işgal altındaki topraklarda yaşayan Siyonistlerin %74'ünün esir takası için bir anlaşmanın yapılmasından yana olduğunu gösterdiği bir ortamda düzenlendi. Bu araştırmaya göre İşgal altındaki bölgelerde yaşayanlar bu anlaşmanın bedeli ateşkes ve Gazze'deki savaşın sona ermesi olsa bile Siyonist rejimin Gazze'deki tüm esirlerini geri almak için kapsamlı bir anlaşmaya varması gerektiğine inanıyor. Bu anket Siyonist medyanın raporlar yayınlayarak Netanyahu ve aşırı Siyonistlerin uygulamada ısrar ettiği bazı önemli konuların anlaşmaya varmayı imkansız hale getirdiğini kabul ettiği koşullar altında gerçekleştirildi. Siyonist ordunun Gazze'de kalması ve işgalin devam etmesi Hamas'la anlaşmanın önündeki temel engellerden biri oldu.
Filistin'e müzakereci gruplar ise ateşkes görüşmelerinde ancak Filistin halkının meşru taleplerine yerine getirmesi halinde ateşkesi uygulamaya istekli olacaklarına vurgu yaptılar. Filistin'e direniş grupları ateşkesin ana ve temel koşullarını belirledi. Bunlardan en önemlisi işgalcilerin Gazze'den çekilmesi ve zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin kendi topraklarına koşulsuz geri dönüşüdür. Yayınlanan raporlara göre olası ateşkesin ilk aşaması 42. 42 gün. Bu aşama Sünnist esirlerin serbest bırakılmasını ve bunun karşılığında ağır cezalar ve ömür boyu hapis cezası ile hapiste olan çok sayıda Filistinli esirin serbest bırakılmasını içeriyor. İkinci aşama ise Sünnist rejimin işgalci ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesini ve ateşkes ilan edilmesini içeriyor. Hamas ve Filistin'e direniş grupları ateşkes müzakerelerine başlatarak ve çok sayıda arabulucu ülkenin varlığı ile anlaşmaya hazır olduklarını gösterdi. Ancak müzakere sürecine her seferinde farklı bahanelerle engelleyenler Netanyahu ve Siyonist rejimin saldırgan liderleri oldu. Siyonistlerin eylemleri ateşkesin kabul edilmemesi ve Amerikan yetkililerinin tam koordinasyonu ve desteğiyle savaşın sürdürmesi yönünde de olmuştur. İşgal altındaki topraklarda protestoların devam etmesi Tel Aviv'deki kritik durumu yoğunlaştırdı ve meşru Netanyahu kabinesinin eylemleri ise Siyonist rejimin muhalefet partilerinden olumsuz tepkilerle karşılaştı. Ekonomi kriz siyasi çöküşün koşullarını kolaylaştırdı ve Netanyahu ile savaş kışkırtıcısı Siyonist kabinenin mevcut durumu sürdürmeye gücü yetmez. Tel Aviv'deki siyasi kriz, Siyonist rejimin savaş yanlılığı ve bunun Gazze ve Lübnan'da devam etmesinin olduğundan bir sonucudur. Siyonist rejim liderleri ise Aksa Tufanı operasyonunun başlangıcından ve Filistin'e direniş gruplarının mücadelelerinden bu yana böyle bir durumda karşılaşılacağını hayal bile edemiyorlardı. Ateşkes ve Hamas'ın koşullarının kabul edilmesi Siyonist direniş hareketi karşısında yenilgi ve başarısızlığını kabul etmesi anlamına geliyor. Her halükarda Netanyahu ateşkesi kabul etmeyerek kabinesinde büyük bir kriz ve sallantıya hatta görevden alınma ihtimaliyle bile karşı karşıya kalacaktır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Siyonist rejimin Yemen altyapılarına saldırıdan amaçları başlığı altında. Siyonist rejim direniş aktörlerine karşı saldırıların yeni turunda Yemen'in altyapısına yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Geçtiğimiz günlerde Siyonist rejim savaş uçakları ağır saldırılarla Yemen'in bazı bölgelerini hedef alırken hemen ardından Yemen'in Sarullah'ı da hipersonik füzelerle işgal altındaki toprakların kalbindeki iki hayati hedefe saldırdı. Siyonist rejimin Yemen'e saldırı hedeflerini iki kategoriye ayırmak mümkün. Makro ve kısa vadeli hedefler. Irkçı rejimin Yemen'e yönelik saldırılarının temel hedefi direniş cephesiyle ilgilidir. Siyonist rejim direniş ekseni aktörleriyle savaşın devamında Yemen'e saldırarak direniş eksenini zayıflatma sürecini sürdürmeye çalışıyor. Aslında Siyonist rejimin Yemen'e yönelik saldırıları Hamas'a yönelik Gazze, Lübnan ve Suriye saldırılarıyla paralellik göstermektedir. Siyonist rejimin Yemen'e yönelik kısa vadeli saldırı hedefleri arasında birçok madde yer alıyor. İlk hedef Yemen'in geçtiğimiz aylarda Siyonist rejime yönelik saldırılarına tepki vermek. İsrail apartheid rejiminin Gazze şeridine yönelik soykırımını sürdürmesinin ardından Yemen, Siyonist rejime bağlı gemilere saldırarak Gazze savaşına girdi. Yemen'in eylemi Siyonist rejimin cinayetlerine karşı Gazze halkını destekleyen tek pratik eylemdi. Amerika ve müttefiklerinin Yemen'e yönelik saldırıları Yemenlilerin Siyonist rejime karşı eylemini durduramadı. Artık Gazze ve Lübnan'la savaşa daha az müdahil olan Siyonist rejim Yemen'e yönelik yeni saldırılar yapmaya çalışıyor.
Siyonist rejimin Yemen'e karşı ikinci hedefi ise Suriye senaryosunu Yemen'de hayata geçirmektir. Siyonist rejimin Sana'daki iki elektrik santraline saldırması binlerce ailenin elektrikten mahrum kalmasına yol açmıştır. Ayrıca Siyonist rejimin Hudeyde ve El Salif limanları ile Ras İsa petrol tesislerinin saldırması çok sayıda sivilin şehit olmasına ve yaralanmasına da yol açtı. Siyonist'e cem Yemen altyapısına saldırılarıyla Yemen'in Sana merkezli değişim ve kalkınma hükümetinin meşruiyetini baltalamaya ve halkı bu hükümetin desteğinden yoksun bırakmaya çalışıyor. Önemli olan Sana hükümetinin yaptığı açıklamada sivil altyapısının hedef alınmasının işgalci rejim vatandaşlarımızın günlük yaşamını bozmaya yönelik kasıtlı bir girişim olduğunu da ifade etti. Burada önemli olan konu şu ki Sana hükümeti yaptığı açıklamada sivil altyapının hedef alınmasının işgalci rejimin Yemen vatandaşlarına günlük yaşamını bozmaya yönelik kasıtlı bir girişimi olduğunu belirterek düşmanın bu saldırılarının asla Yemen'e yıldırmayacağını, Yemen'in İsrail'in saldırılarına tüm imkanlarıyla direnmeye devam edeceğini vurgulamıştır. Aslında analistler Siyonist rejimin Yemen'in Suriye ile kıyaslayarak hata yaptığını vurguluyor. Zira tarihsel olarak Yemen birçok yıkıcı savaşa ve havalimanları, limanlar, enerji santralleri dahil tüm altyapılarına yapılan saldırılara rağmen yenilmeyen ve saldırganlığın onu asla teslim olmaya zorlayamadığı ender ülkelerden biridir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor
diyor.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz değerli dinleyiciler. Suriye gelişmeler çerçevesinde dün akşamki röportajımızda siyasi analist Sayın Doktor Abdurrahman Şad ile konuşmuştuk. Suriye'de yaşanan son gelişmeler, özellikle İsrail rejiminin Suriye'ye gerçekleştirdiği ve hala sürdürdüğü bu saldırıları konuşmuştuk. Özellikle Esad hükümetinin ardından ortaya çıkan durumu siyasi ve güvenlik açısından kısaca değerlendirmeye çalışmıştık. Bugün de yine bölgesel anlamda vuku bulan bu gelişmenin içinde etkili olan kimi faktörlere bakmak istiyoruz. Hangi aktörler bu konuda çok belli başlı bir rol ifa etmiştir? Suriye'nin komşuları ister olsun veya dış müdahaleler çerçevesinde bugün sohbetimizi kaldığı yerden dinliyorsunuz efendim. Peki. Hocam şimdi son haberleri belki siz de okumuşsunuzdur. Jolani bir takım vaatlerde bulunuyor Suriye ile ilgili. Örneğin işçilerin maaşlarını 400 kat aktaracak veya Suriye'nin o yıkılan binalarını savaşta da bölgelerini derhal onaracak şeklinde bir takım vaatleri var. Bunları nereye dayanaraktan söylüyor yani gündeme getiriyor? Şimdi bununla ilgili herhangi bir maddi kaynağın olup olmadığı konusunda Suriye ile ilgili herhangi bir fikriniz var mı?
Bu birincisi bu iç politikaya yönelik halkı moralize etme ve onlara umut verme beyanları olarak görüyoruz. Fakat yani o temennide bulunması halk için büyük bir şeydir tabiatıyla. Kredi, Dünya Bankası ve Avrupa topluluğu yani bazı buradaki şeylere göre, ekonomistlere göre uzun vadeli kredi verme konusunda bir çalışmalar var. Yani diyelim ki 20 sene, 25 sene geri ödeme şartıyla az bir faizle bir oranın imarı için büyük çapta bir kredi açma durumları olabilir diyorlar. Öyle bir çalışma var henüz hali hazırda. Buradan edindiğim bilgiye göre Amerika'da imarda destek vereceğini söylüyor. Türkiye'de de onun pastasını yemek istiyor, müteahhitliğini almak istiyor. Yani nihayetinde iç şeye göre, iç piyasaya yönelik bir yani şeydir. Onları moralize etmek için söylenen sözlerdir ama temennisi iyidir. Yani bir zararı yok. Bu yapabildiği kadar yapmaya uğraşması, onlara belli vaatler vermesi, bir kısmı boş vaatler görünüyor ama nihayetinde böyle şeyler söylemesi herhalde onun da bir bildiği vardır diye tahmin ediyorum.
Doğru. Şimdi
kulağına bir şeyler sunulmuş.
Anladım. Hocam şimdi son günlerde Türkiye'nin politikaları çok konuşuldu Suriye ile ilgili. Biliyorsunuz kaç yıldan beri diplomatik ilişkiler kesikti. Hatta son dönemde bir normalleşmenin de söz konusu olabileceği konusu gündeme gelmişti Türkiye ve Suriye arasında. Ve son günlerde de yine Türkiye'nin Suriye Büyükelçisi, Büyükelçisinin kim olduğu belirlendi, atandı. Ve şimdi Türkiye bu gelişmeler sırasında belli başlı bir rol ifa eden ülke şeklinde kendisini tanımlıyor ve tanıtıyor gündemde. Türkiye'nin bu politikalarıyla ilgili Suriye karşısında neler söylersiniz biz efendim?
Yani maalesef Türklerde böyle hepsinde değil ama o milliyetçilerde bir şoven ruhu var. Bir emperyal ruhu var. İşte gidip en az bir Halep'e kadar alalım. Televizyonda açık açık söylüyorlar. Veyahut da öyle yapalım ki bize bağlansın. Yani her şeyle öyle anlaşmalar yapalım ki yani kendimize bağlayalım. Bir nevi bir ayalet gibi. Anladın mı? Öyle televizyonda günlerde böyle bir tartışmalar yapıyor. O çıkıp girdiği yerler 30 kilometre içeri girdiler. Afrin vesaire diyor, artık oradan çıkmayalım. Oraları Türkiye'ye katalım. Ondan sonra diyor işte bunlara biz para verdik. Hiçbir ihale, hiçbir şeyi başkalarına vermesin. Başka şirketlere vermesin. Türk şirketlerine versin. Yani öyle maalesef bir açgözlülük de var. Ve yani bu biraz tehlikeli tabiatıyla. Bir de Kürtlere yönelik çok şiddetli bir tutumları var. Kürtlerin orada ufak bir hak almalarına rıza göstermiyorlar. Kendi vatanlarında, kendi yurtlarında Araplarla birlikte anlaşarak bir dil hakkı, okulda derslerini kendi ana diliyle okuma hakkına bile rıza göstermiyorlar. Efendim diyor orada Irak'ta o hak verildi, Suriye'de hak verildi. Verilirse diyor yarın Türkiye'deki Kürtler de hak isteyecek gibi maalesef asrın çok ötesinde bundan 100 yıl önceki politika ve düşünce tarzıyla bir yaklaşımlar var.
Peki son soru olarak Abdurrahman Hocam, şimdi bundan sonraki süreçte siz Türkiye'nin veya bölgesel anlamda diğer Arap ülkelerin Suriye konusundaki izleyeceği tutumları ve politikalar hakkında ne düşünüyorsunuz?
Durum gösterecek. Bunlar anlaşırlarsa sanırım bütün Arap ülkeleri, çoğu Arap ülkeleri de destek verir diye bekliyoruz. Yani herkesin, mesela ben Mısır gazetelerini de okuyorum. Diğer Lübnan'da yayınlanan, Suudi Arabistan'da yayınlanan El Cezire'nin şeylerini istiyorum. Bunlar da istiyorlar. Böyle bir destek vermek istiyorlar. Kredi vermek istiyorlar. Böyle bir yaklaşım var. İnşallah iyiye doğru gider diye temennileriz.
Doğru. Çok teşekkür ederim hocam katıldığınız için efendim.
Sağ olun. Teşekkür ederim.
İyi günler diliyorum.
Allah'a emanet.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde siyasi analist Sayın Dr. Abdurrahman Şad ile konuştuk. Bölge gelişmeler çerçevesinde Suriye gelişmeleri hakkında uzman konuğumuzun görüşlerinin ikinci ve son bölümünü dinlediniz değerli dinleyiciler. Bugün sohbetimize de son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.farstoday.arstem'de de başvurabileceğiniz zaman hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Armane Milli Gazetesi, İran ve Avrupa'nın Ocak ayında ikinci tur müzakerelere başlayacaklarını, emeklilerin maaşlarının %40 artma ihtimalinin incelenmekte olduğunu, Tel Aviv'in Ensarullah'ın menzilinde olduğunu belirtiyor. Ebrar Gazetesi, İlham Aliyev'in Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a gönderdiği mesajına yer verdiği haberinde şunları belirtiyor.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'a bir tebrik mektubu gönderdi. Mektupta 19 Aralık 2024 tarihinde Mısır'ın başkenti Kahire'de gelişmekte olan 8 ülkenin ekonomik işbirliği teşkilatı D8'in 11. zirvesi sırasında Azerbaycan Cumhuriyeti'nin oy birliğiyle D8 teşkilatına üye seçilmesinden dolayı İran İslam Cumhuriyeti'ne ve şahsen size derin teşekkürlerimi sunarım. Azerbaycan adaylığına gösterilen net destek, teşkilata üye olan her bir ülkeyle sağlam dostluk ve işbirliği ilişkilerimizin, birliğimizin ve dayanışmamızın tezahürüdür. Bu fırsatı kullanarak halklarımız ve ülkelerimizin çıkarları doğrultusunda Azerbaycan-İran dostluk ve işbirliği ilişkilerinin karşılıklı saygı ve iyi komşuluğa dayalı olarak güçlendirilmesi yönünde ortak çabalarımızı sürdüreceğimize olan inancımı ifade etmek istiyorum. Bir kez daha size minnettarlığımı ifade ediyor, işlerinizde başarılar, dostluk ve kardeş İran halkına huzur ve refah diliyorum ifadelerine yer verildi.
Cevan gazetesi Amerikalı demokratların Elon Musk'ın Amerika'nın gelecek siyasetini etkisinden endişeli olduklarını, Dışişleri Bakanı'ndan naklen Beşar Esad'ın İran'ın tavsiyelerine uymadığını belirttiğini, Ulaştırma Bakanı'nın karayollarındaki taşımacılığın nizam siyasetlerinin gerçekleşmesinde önemli rolü olduğunu söylediğini aktarıyor. Kudüs gazetesi Velayeti'den naklen Suriye'de aşırılık yanlısı azınlığın iktidara gelmesinin bölge için bir alarm olduğunu söylediğini belirttiği haberinde şunları ifade ediyor.
İran İslam Devrimi liderinin danışmanı Ali Ekber Velayeti Suriye'deki son gelişmeleri ilişkin Mehr Haber Ajansı için bir makale kaleme aldı. Velayetin makalesinin bir bölümünde şöyle okuyoruz. Amerika ve İsrail yıllarca kurduğu komploların ardından en önemli antisyonist kalesi Suriye'de kriz yarattı. Hafız Esad ve Beşar Esad döneminde Suriye, Siyonizmle mücadele eden başlıca ülkelerden biriydi. Enver Sedat, Camp David anlaşmasını imzalayarak Filistin davasına ilk ihanet yapan isimdi. Filistin meselesi Orta Çağ döneminde Hristiyan Latin Kilisesi tarafından başlatılan Haçlı Seferleri'nin yeniden canlanmasıydı. Haçlı Seferleri 1095 yılında Papa II. Urban'ın verdiği fetva ile başlamış ve Katolik Hristiyanlar Kudüs kentine akın etmiştir. İranlı ünlü Sadi Şirazi eserlerinde Müslümanların Hristiyanlara karşı direnişinden bahsetmiştir. Mevcut dönemde yeni Haçlı Seferleri aşırı Hristiyanların ve Siyonizmin projesiyle hayata geçirilmiştir. Theodor Herzl, 1897 yılında İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen bir kongrede Siyonizm fikrini ortaya attı. 1916 yılında Britanya İmparatorluğu ile Fransa arasında Osmanlı topraklarının paylaşılması amacıyla Sykes-Picot Anlaşması imzalandı. 2 Kasım 1917'de dönemin İngiliz Dışişleri Bakanı Arthur Balfour, Filistin topraklarında Yahudiler için bir yurt vaat eden deklarasyonu imzaladı. 1918'den İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcına kadar İngilizler hazırlık çalışmalarını yaptı ve Amerikalılar da onlara yardım etti. İslam topraklarında bir Yahudi toprağı yaratılmasının amacı Müslümanların ve İslam devletlerinin birliğini engellemekti.
Tahran Radyosu.
Cami Cem gazetesi Lübnan parlamento temsilcisi Hasan Fazlullah'tan naklen Tel Aviv'in Suriye rüyasının yorumlanmayacağını belirttiğini, Yemen süpersonik füzelerinin TAD sistemini devre dışı bıraktığını, İslami Şura Meclisi Başkanı'nın gerçekleşemeyen yasaların onaylanmaması gerektiğini söylediğini belirtiyor. Cumhur İslami Gazetesi Amerika'nın Suriye için belirlediği şarta tepkisini şöyle aktarıyor.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan Büyükelçisi Amerika'nın yeni Şam yönetimini desteklemek için ortaya koyduğu şartlara tepki gösterdi. Muçteba Emani sosyal medya platformu X'teki kişisel hesabı üzerinden Amerika temsilcisinin Jolani ile görüşmesinin ardından Suriye'nin yeni yönetiminin İran'a hiçbir rol vermemesi şartını öne sürdü. Bu Amerika ile iyi ilişkiler kurması için bir gereklilik olarak sunuluyor ifadelerine yer verdi. Emani paylaşımının devamında 2011-2013 yılları arasında da benzer bir tavsiyenin Müslüman Kardeşler Cemaatine yapıldığı ve aynı şartın eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye iletildiği belirtildi. Amerikalılar Mursi'nin yalnız kaldığını gördüklerinde ihanet zamanı geldi, olması gerekenler gerçekleşti ve kader bu şekilde şekillendi ifadelerini kullandı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlerini ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Allah'a ısmarladık.
İran Radyo Podcast. Miladan sonra 1630 yılında genç bir İranlı Hindistan'ın güney şehirlerinden Hyderabad'a girdi. Kaderi Hindistan İmparatoru'nun sarayına ve bu ülkenin siyasi oyunlarına bağlı olacak genç bir adam. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Dünya Tarihi adlı podcastımızın bu bölümünde krallardan anılar, madenler ve elmaslar tarihine değinmek istiyoruz. Miladan sonra 1630 yılında genç bir İranlı Hindistan'ın güney şehirlerinden Hyderabad'a girdi. Kadere Hindistan İmparatoru'nun sarayına ve bu ülkenin siyasi oyunlarına bağlı olacak genç bir adam. Muhammed Said İsfahan'da doğdu. Babası yağ satıcısıydı ve aileyi zar zor gençlendiriyordu. Herkes Muhammed Said'in babasının dükkanında çalışmasını ve bir gün onun yerini almasını bekliyordu. Ancak babasının yoksulluğuna tanık olan Said, üstün zeka ve yeteneğe sahip olan o başka bir iş düşündü. Muhammed Said 16 yaşındayken İsfahan'daki bir kuyumcunun dükkanında çalışmaya başladı. Bu kuyumcu her yıl saf İran atlarını Hindistan'ın Hyderabad şehrine götürüyor ve onları kentin elbasları ile takas ediyordu. Yıllarca bir kuyumcuda çalıştıktan sonra Muhammed Said günün birinde hocasıyla birlikte gezilerinden birinde Hindistan'a gitti. Bu yolculuk sırasında kuyumcu bazı atları elmaslarla takas ettikten sonra İran'a döndü ancak Muhammed Said Hyderabad'da kaldı. Hyderabad Güney Hindistan'ın şehirlerinden biriydi ve Golconda adı verilen bir bölgede bulunuyordu. Bu bölge İran'daki Safevi Hanedanı'nın Şii Şahları ile iyi ilişkiler içinde olan ve Kutub Şah Hanedanı olarak adlandırılan dindar Şii kralların yönetimi altındaydı. Muhammed Said bu şehirde bir kuyumcu çırağı olarak çalışmaya başladı. Fakat elmas işinin tüm ayrıntılarını kısa sürede öğrendi ve kendine bir dükkanın sahibi oldu. Sıra dışı zekası ve yeteneği kısa sürede servetine katlamasına neden oldu ve bir süre sonra birçok elmas madeni kiralayarak ünlü bir tacir oldu. Hindistan'a girişinden 4 yıl sonra Muhammed Said krallığa yaklaşmaya karar verdi. O dönemde Golconda kralı Abdullah Kutub Şah idi ve maliye veziri İranlıydı. Muhammed Said vatandaşı ile temasa geçti ve ondan saraydan kendisine bir iş bulmasını istedi. Vezir onu kraliyet arşivlerinin başına atadı. Bu önemli bir iş değildi ama sarayın sırlarını bilmesine imkan sağlıyordu. 2 yıl sonra Muhammed Said bölgenin en büyük limanlarından birinin valisi olarak atandı. Muhammed Said'in bu şehirdeki yönetimi kralı memnun etti. Öyle ki birkaç yıl sonra Kutub Şah Muhammed Said'i Ser Heli yeni savunma bakanı olarak atadı. Bu mevki çeşitli idari ve askeri sorumlulukları kapsıyordu ve sahibi ülkenin büyüklerinden biri olarak kabul ediliyordu. Muhammed Said'in başkentteki ilk hamlesi Şah'ın annesi için 4 katlı güzel bir bina inşa etmek oldu. Muhammed Said İsfahani sınırsız güce ve zenginliğe ulaşmıştı. Kutub Şah'ın kendisine verdiği 4000 askerin yanı sıra 5000 süvari ve 20000 piyadeden oluşan çok güçlü toplara sahip özel bir ordu da kurdu. Bu orduya 300 savaş fili ve 400 deve de eşlik ediyordu. Ancak bunların hiçbiri Muhammed Said'in idaresi altındaki topraklarda bulunan madenlere kadar önemli değildi. Büyük elmas madenleri. Bütün bu madenler Kutup Şah'a aitti ve Muhammed Said bunları belli koşullarla kiraya veriyordu. Şardağ'dan biri de büyük elmasların Şah'a gönderilme gereğiydi. Muhammed Said Şah'ın hassasiyetini kışkırtmamak için bu madenlerin çoğunu başka isimler altında kiraladı. Öte yandan devletin hükümdarı oldu ve büyük elmasların gönderilmesine denetlemek zorunda olduğu için bu elmasları kendisine sakladı ve geri kalanını Şah'a gönderiyordu. Muhammed Said'in birkaç gemisi de vardı ve Golkonda'nın Güney Asya ve Fars Körfezi ile yaptığı ticaretin büyük bir kısmı onun emrindeydi. Avrupalı tüccarlar onun gücünden korkuyor. Bu yüzden ona birbiri ardına hediyeler gönderiyorlardı. Muhammed Said'in ilerlemesi, gücü ve zenginliği Abdullah Kutup Şah'ın şüphelenmesi ve kıskanmasına sebep oldu. Bu yüzden onu önemli bir müzakere için başkente çağırdı. Muhammed Said'in yıllar önce adına güzel bir bina yaptırdığı Şah'ın annesi Hayat Baş Begüm, Muhammed'i oğlunun onu zehirlemeyi veya kör etmeyi planladığını bildirdi. Bu olay Muhammed Said'in Kutup Şah'ın düşmanlarıyla ittifak kurmasına neden oldu. Babüllerin 5. kralı Şah Cihan bir mektupla Muhammed Said'e desteğini ilan etti ve ona yardım etmek için askerlerine gönderdi. Haydarabad kuşatıldı ve Kutup Şah teslim olmak zorunda kaldı. Bu olaydan sonra Muhammed Said, Babüllerin 5. imparatoru Şah Cihan'ın baş veziri olarak atandı. Kader onun önüne yeni bir yol açmıştı. Muhammed Said Delhi'ye doğru yola çıktı. Şah Cihan'a teşekkür etmek için değerli hediyeler getirdi. Krala önce 200 fil, ardından 1000 altın sikke hediye etti. Ardından da lacivert taşı, lapis lazuli, Yemen akik taşı, kırmızı akik, yeşim, zümrüt ve yakut gibi sayısız değerli taş hediye etti. Muhammed Said padişaha son hediyeyi kendi elleriyle sunmak istiyordu. Elinde küçük bir kutu tutarak kralın tahtına yaklaştı ve padişahın gözleri önünde kutuyu açtı. Bu benzersiz parlaklık Şah Cihan'ın gözlerini kamaştırdı. Kutunun içinde büyük bir elmas vardı. 182 veya 186 karat ağırlığında bir elmas. Kuh-i-Nur tekrar Delhi Sarayı'na dönmüştü. Kuh-i-Nur Safavi Sarayı'ndan Güney Hindistan'a gidip yol ortasında kaybolmasının üzerinden 110 yıl geçiyordu. Bu elmasın bu süre zarfında kaç kez alınıp satıldığını ve kaç açgözlü insanın kaderini değiştirdiğini de kimse bilmiyor. Şah Cihan'dan sonra krallığı oğlu Aurangzeb geldi. İngilizlere karşı yapılan savaşta babalarına göre daha başarılı oldu ve giderek hanedanın en güçlü kralı oldu. Onun yönetimi sırasında Portekizliler büyük ölçüde zayıflamış. İngilizler cezalandırılmış ve imparatorun gücüne saygı duymak zorunda kalmış. Hollandalılar ise faaliyetlerini çoğunlukla Seylan Adası ve bugün Çin Hindi olarak bilinen bölgeyle sınırlamıştı. Belki de imparator komşularından daha geç Hindistan ile ilgilenen Avrupa'daki yeni güçten habersizdi Fransızlar. Evren Gizip 1707'de öldü ve o zamana kadar Fransızlardan herhangi bir kötü haber duymamıştı. Ancak Evren Gizip'in ölümü Babur İmparatorluğu'nun otoritesinin ve gücünün ölümüne eşitti. Ondan sonra 12 yıl boyunca tahta 4 kral oturdu ve bir süre sonra tahttan indirildiler. İmparatorluk sarayında ve başkente ortaya çıkan kaos, Avrupa ülkelerine, özellikle İngiltere ve Fransa'ya Hindistan'daki ayak izlerini derinleştirmeleri için en iyi fırsatı yaratmıştı. Evrengzip'ten sonra tahta çıkan 5. kral, hükümetin tüm işlerini başkanlarına bırakan, zevk peşinde koşan 17 yaşında bir gençti. Pek çok hazinenin üzerinde oturan Hint İmparatorluğu'nun zayıfle İran hükümdarı Nadir Şah Afşar'ı bu ülkeye çıkartma yapmaya teşvik etti. 15 Şubat 1739'da Nadir Şah'ın ordusu Delhi yakınlarında Babürlü Muhammed Şah ordusu ile karşılaştı. Savaş öğle saatlerinde başladı ve yalnızca 3 saat sürdü. Nadir Şah'ın savaş yöntemleri ve İran'ın yoğun topçu ateşi Hint ordusunu hızla parçaladı. Muhammed Şah hızla teslim oldu ve teslimiyet işareti olarak Nadir'e 2 fil gönderdi. Fillerden birinin arkasında mücevherlerle dolu bir sandık, diğerinin arkasında da altınlarla dolu bir sandık vardı. Nadir Şah, Muhammed Şah'ın hediyelerine aldırış etmedi ve Muhammed Şah'ın sarayında onuruna düzenlediği akşam yemeği ziyafetine de gitmeye hazırlandı. Saray salonunun ortasında tabuz kuşu tahtı vardı. Uzunluğu 180, genişliği 120 santimetre olan 4 basamakta yere inen 12 saf altın sütunla desteklenen bir taht. Yakut, zümrüt ve elmaslarla süslenmiş sütunlar. Yatağın gölgeli, kenarlarını bir sıra narin incilerle süsleyen dokuma kumaştan oluşuyordu. Gölgeliğin üzerinde kuyruğu aşık bir tabuz kuşu heykeli vardı. Tabuz kuşunun tüm gövdesi safir, yakut, zümrüt ve değerli taşlardan yapılmıştı. Akşam yemeğinin ardından Nadir Şah, Muhammed Şah ile görüşmeye başladı. Muhammed Şah Hindistan'ın tüm hazinesine ilaveten tabuz kuşu tahtı, mücevherlerle süslü 9 tahtı, 1000 fil, 17 bin at, 10 bin deve, 60 bin nefis kitap, 100 yazara, 300 mimar, 200 demirci ve 100 mücevher işleyen zanaatkarları Nadir Şah'a tazminat olarak ödemesi gerekirdi. Fakat Nadir Şah tüm bu isteklerinden karşısında bir hiç olduğu çok değerli bir servetin daha olduğunu bilmiyordu. Bu ziyafetin ardından Nadir Şah'a Muhammed Şah'ın eşlerinden birinin kendisiyle gizlice görüşmek istediğini haber verdiler. Muhammed Şah uzun süreden beri bu kadını görmezden geliyordu. Bu yüzden büyük bir sırrı açığa çıkararak ondan intikam almayı planlıyordu. Delhi hazinesinde İranlıların eline geçmesin diye Şah'ın hazineden çıkardığı çok büyük ve eşsiz bir elmas var. Bu elması iri sarığının kıvrımlarında saklıyor. Nadir İran'a dönünce sırada Muhammed Şah'ın sarayında büyük bir ziyafet düzenlenmesini emretti. Bu ziyafete Hindistan'ın ileri gelenlerinden ve büyüklerinden 100'e yakın davetli vardı. Nadir Muhammed Şah'ın belini, kabzası ve kını değerli taşlarla süslü bir kılıç bağladı ve onun adına para basılmasını emretti. Böylece Hindistan İmparatorluğunu Muhammed Şah'a tekrar iade etti. Daha sonra Hintli ileri gelenlere hediyeler takdim etti. Törenin sonunda Nadir, Muhammed Şah'tan eski bir geleneğe göre dostluk işareti olarak sarılarını değiştirmesini istedi. Muhammed Şah'ın itaat etmekten başka çaresi yoktu. Sarığını Nadir'e verdi ve Nadir'in sarığını alarak başına taktı. Nadir Şah eliyle törenin sona erdiğini işaret ederek aceleyle odasına döndü. Muhammed Şah'ın sarığını çıkarıp dikkatlice açtı. Birkaç dakika sonra sarığın uzun kumaşının arasından büyük bir elmasın parıltısı gözlerine kamaştırdı. Kohinur bir kez daha İran'a gidiyordu. Hindistan hazinesinin boş olması ile merkez hükümet eskisinden daha fazla zayıfladı ve bu durum İngilizler ve Fransızlar için artık güçlü bir imparatorluk desteğine sahip olmayan yerel yöneticileri korkutmak ve nüfuzları altına almak için en iyi fırsattı. Ancak Nadir'in İran'a getirdiği servet ve hazine ne kendisine ne de İran halkına mutluluk getirmedi. Nadir'in oğlu babasına komplo kurmakta suçlandı ve babasının emriyle tutuklanmasının ardından iki gözünü kaybetti. Evladının körlüğü babayı büyük ölçüde depresyona soktu ve hayal kırıklığına uğrattı. Nadir Şah'ın öfkesi her geçen gün artıyordu. Nadir'in acımasız davranışları ve insanları, hatta ordusunun komutanlarını öldürmek için kullandığı bahaneler, İranlı generallerin ondan bıkmalarına neden oldu ve sonunda bu komutanlardan bir grup onu öldürmeye karar verdi. Nadir'in casusları komplonun ayrıntılarını kendisine bildirdi ve vatandaşı olan komutanlarından hayal kırıklığına uğrayan Nadir, Afgan askerlerinin komutanını çağırdı. Bu komutan, 8 yıl önce Kandahar'da Nadir Şah'ın ordusuna katılan Ahmet adında 23 yaşında bir gençti. Bu genç adamın cesareti uzun zamandan beri Nadir Şah'ın ilgi ve dikkatini üzerine çekmişti. Nadir, Ahmet Han'dan yarın sabah ordusunun tüm İranlı generallerini tutuklamasını istedi. Ancak komplocular planladıkları planın aksine sabahı beklemeyip gece Nadir'in çadırına saldırarak kafasını kestiler. Ahmet Han hızla Nadir'in çadırına koştu fakat Şah'ın suikastçıları çadırı sessizce terk etmişlerdi. Ahmet Han çadıra girdi, başsız cesedin parmağından kraliyet mührünü çıkardı ve Nadir'in her zaman yanında olan küçük sandığa giderek onu aldı. Nadir bu sandıkta Kohinur'u ve Hindistan'ın birçok önemli mücevherini saklıyordu. Ahmet Han askerlerinin çadırlarına döndü ve bir saat sonra onlarla birlikte 4 nala Afganistan'a doğru yola çıktı. 20 Haziran 1747'de Kohinur yeni bir yolculuğa çıkıp Ahmet Han'la birlikte Afganistan'a gitmişti. Ancak bu Kohinur'un son yolculuğu değildi. Muhterem dinleyiciler, Dünya Tarihi isimli podcastımızın bu bölümünde çocuklar, şairler, filozoflar, Gogok kuşlarının anıları ve hayat hikayeleriyle ilgiliydi. Dinlemiş olduğunuz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın ve sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi. Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi isimli sohbetimizin 13. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bu program İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve Pak Ehli Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı ele alacağız. Üzerinde duracağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konular içeriyor. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde durmaya çalışacağız. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Bilindiği üzere Ehl-i Sünnet ve Şii hadislerinde yer alan rivayetlerde bidatin büyük ve aşikar bir gün olduğu ve Müslümanların kesinlikle bu amelden uzak durmaları gerektiği belirtilmiştir. Bugünkü sohbetimizde bidatle ilgili hadisleri gözden geçireceğiz. Bidat, yenilikçilik ve bundan önce var olmayan bir şeyi gündeme getirme anlamına gelir. Şer'i açıdan ise bidat, Kur'an-ı Kerim ve sünnette kökü olmadığı halde dinde yeni yeni ortaya çıkan durumdur. İslam peygamberi şöyle buyurur. Bidat ehli olanlar sayıları fazla olsa bile Allah'ın emirlerine, kitabına ve peygamberine karşı çıkan ve kendi nefsani heva ve heveslerine göre hareket edenlerdir. İslam peygamberi sözü edilen hadiste bidatin en önemli sebebini insanların hevesleri ve nefsani istekleri şeklinde beyan ediyor. Gerçekte dini gayri meşru emelleri yolunda bir engel gibi gören fakat din ile doğrudan mücadele edemeyen sapkın ve imansız insanlar kendi heva ve heves ve nefsani isteklerini din kisvesinde ve dinden yeni bir yorum şeklinde sunmaya çalışır. Örneğin Muaviye bidati ile İslami hükümeti miras yolu ile el değiştiren saltanat düzenini çevirdi ve eski şahların gelenek ve göreneklerini ihya etti. Ve şarapçı ve Ayyaş oğlu Yezid'i kendi halefi olarak seçti. Oysa bu amel ilahi emirlere, Kur'an-ı Kerim tealimi ve Allah Resulü'nün sünnetine tamamen aykırıydı. Bidatin İslami toplum için çok tehlikeli ve çok kötü tesir ve sonuçları söz konusudur. Bidat, İslam'ın asil kültürünü değiştirir ve iyi sünnetlerin yok olmasına yol açar. Hazreti Ali aleyhisselam hiçbir şey bidat kadar yıkıcı olmadığını buyurmuştur. Bu yüzden İslam dininde bidat ve bidate sebep olan insanlar en sert biçimde tenkit edilmiştir.
Tahran Radyosu.
İmam Bakır aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Bidat ve Allah'a iftira atan, batıl sözlere boyun eğenlerin dini yoktur. İslam peygamberi ise şöyle buyurur. Her bidat sapkınlık ve her sapkınlık ateşe uzanan bir yoldur. İslam peygamberi kendi ümmetini bidat girdabından kurtarmak için Ehl-i Beyt'ine eşlik edilmesini tavsiye etmiş ve Ehl-i Beyt fertlerini Kur'an-ı Kerim'in benzeri olarak tanıtmıştır. Allah Resulü şöyle buyurur. Ben aranızda iki değerli emaneti miras bırakıyorum ki, eğer bu ikisine sarılırsanız asla sapmazsınız. Bunlardan biri Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, diğeri ıtretimdir. Bu iki emanet Kevser havuzu başında bana gelinceye dek birbirinden ayrılmaz. İslam peygamberi bir başka hadiste Ehl-i Beyt'in kendisinden sonra sünneti savunma ve bidatlerle mücadele konusunda şöyle buyurur. Benden sonra sizin imanınıza zarar verecek her bidate karşı benim hanedanımdan bir hami belirlenmiştir ki görevi imanı savunmak, hakkı aşikar ve aydınlatmak ve komplocuların komplolarını etkisiz hale getirmektir. Allah Resulü'nün bidat ile mücadele için ikinci adımı, ümmetin gerçek alimlerini, hakikatleri aşikar etmek ve o Hazretin gerçek sünnetini halka beyan etmekle görevlendirilmesidir. Nitekim İslam peygamberinden bir hadiste şöyle okumaktayız. Ne zaman ümmetimin arasında bidatler belirlemeye başlarsa, alim ilmini aşikar etmelidir. O zaman eğer böyle yapmazsa Allah'ın laneti onun üzerine olsun. Öte yandan sıradan insanlar da bidat eden insanlarla oturup kalkmaktan, onlara saygı göstermekten ve her türlü işbirliği yapmaktan kaçınmaları ve onlara verecekleri mantıklı ve sert tepkilerle bu zümreyi toplumdan dışlamaları gerekir. Çünkü Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Kim bidat edenleri hor görürse Allah kıyamet günü onu korur. İnsanları fıtri olarak din ve mezhebe ilgi duyar. Bu yüzden birçok çıkarcı ve hilekar insan dünyevi saikler ve insanları dolandırmak amacıyla düşüncelerini din ve mezhep adına başkalarına dayatır. Yüce Allah Bakara suresinin 79. ayetinde şöyle buyurur. Elleriyle bir kitap yazıp sonra onu az bir bedel karşılığında satmak için bu Allah katındandır diyenlere yazıklar olsun. Elleriyle yazdıklarından ötürü
vay haline onların ve kazandıklarından ötürü vay haline onların. Bu yüzden insanlar bidat içeren kitaplara, makalelere ve sözlere dikkat etmeleri ve her alime inanmamaları gerekir. Gerçi tarih boyunca her bidatten o bidati gündeme getiren sorumludur. Fakat kim o bidatı izleyecek olursa o da bu günaha ortak olur ve cezalandırılmayı hak eder. Nitekim Allah Resulü şöyle buyurur. Kim bidat eden kimseye saygı gösterirse İslam'ın yok olmasına yardım etmiş olur. Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefaks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.